Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocamla birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz ve programımıza başlamadan hemen WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza yöneltecek, hocamızdan cevaplarını istirham edeceğiz inşallah diyelim ve programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
Çok şükür, sizler nasılsınız?
Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun hocam. Geçmiş olsun diyelim.
Sağ olun, Allah razı olsun.
Birkaç haftadır böyle bir gribal enfeksiyon var galiba.
Var, evet, o bizi de yokladı.
Eyvallah.
Allah daha beterinden korusun.
Amin.
Olacak yani, derler ya hani. Hastalık sağlığın zekatıdır.
Eyvallah, ne güzel ifade ettiniz.
Ne büyük çileler, ne büyük efendim ağır hastalıklar çeken bir sürü insan var.
Eyvallah.
Onların yanında bu gribal enfeksiyon, şu bu çok fazla bir şey değil. Haliyle o da insanı etkiliyor ama böyle normal düzenli aksatacak kadar değil pek.
Elhamdülillah. Rabbim daha iyisin inşallah. Amin. Nice böyle dua bekleyenlere bu vesileyle de dua
Allah,
etmiş
Allah
olalım. Rabbim herkese
etsin,
şifa versin inşallah hocam. Hocam WhatsApp hattımıza gelen sorularla başlayalım müsaadenizle. Bir dinleyicimiz mirasla alakalı bir soru sormuş. Hocam selamünaleyküm. Bir akrabamın kocası vardı, vefat etti. Bu beyefendinin hasta olduğunu evlenmeden önce söylemediler. Nikahtan sonra da bu beyefendinin rahatsız olduğunu ve çocuklarının olamayacağını öğrenmiş olduk. Ve bu hastalıktan dolayı bundan kaynaklı maddi manevi sıkıntılarımız oldu. Konuyla ilgili bir yaptırım var mıdır? Miras payları bu hastalıktan dolayı değişir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii evliliğin birçok hikmeti var. Bunlardan bir tanesi de çocuk sahibi olmak, nesli üretmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde çocuk yapmayı, yeni tabirle artık öyle deniyor, hı hı, teşvik ediyor. Mesela bir hadis-i şerifte evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzda sevineceğim.
Evet.
Şerde buyuruyor. Sonra bir başka hadiste doğurgan olan kadınları tercih edin diyor.
Hı hı.
Tabii o da erkek sözünün geçmemesi o zamanki şartlarda belki de bu kusurun kadınlarda olduğu zannediliyordu belki onun için.
Evet.
Peygamberimiz öyle buyurmuş oldu ama bu aynı zamanda döl veren erkekleri tercih edin anlamı da çıkar.
Hı hı.
Peki bir kimse evlenmeden önce bu rahatsızlığını biliyor ise karşı tarafa bildirmek zorunda mıdır? Ha. Şimdi bizim dinimizde kadının mahkemeye müracaatla, eskiden kadıya giderdi,
hı hı,
boşanma talebinde bulunabilmesi için bazı gerekçeler lazım. Yani keyfi olarak gidip de ben kocamı sevmiyorum, onun şu huyunu hoşlanmıyorum diye kadıya gitse kadı onu dinlemezdi.
Hı.
Ne zaman dinler? Hangi durumlarda kadının boşanma talebine cevap verir kadı? Hanefi mezhebine göre bir sari hastalık, bulaşıcı. Ama grip gibi olan değil tabii.
Hı hı.
Yani diyelim ki affedersiniz AIDS hastalığı gibi, cüzam tabiri geçer, cüzam hastalığı. Bunlar gibi bir hastalık varsa kocada. Bir de hiçbir şekilde ilişkiye giremiyorsa, yani ona innin tabir edilir.
Hı hı.
İktidarsız. Ama şey değil, kısır anlamında değil. İktidarsız.
Evet.
Bu durumlarda müracaat edebilir hakimi. Diğer mezheplerde farklı görüş. Bunlara ilave olarak, hı hı, başka mazeretler de var. Şimdi bir şey evlilikten sonra eğer evliliğe engel kabul ediliyorsa evlenmeden önce bunu söylemek gerekir. Yani adam da bulaşıcı hastalık var. Bunu söylemelidir evlenmeden önce. Ha, söylemezse ne olur? Nikah olmaz mı? Nikah olur. Çünkü şart değil. Yani onu söylemek şart değil ama söylenmesi uygun olur. Kısırlıkta da aynı şekilde her ne kadar kısırlık boşanma sebebi sayılmıyor ise de sonuçta evlenmenin hikmetlerinden birisi aile içerisinde çocuk sahibi olmak.
Hı hı.
Ve burada bu kişi, erkek, çocuk sahibi olma imkanına sahip değil. Ha, ailenin huzuru için söylemeleri uygun olurdu.
Hı hı.
Ama söylememişler. O nikah nikahtır yine.
Hı hı.
Bu beyefendi ölmüş, vefat etmiş.
Hı hı.
Onun mirasında bu durumunu gizlemenin bir etkisi olmaz.
Hı.
Ha, şimdi nedir? Burada bu kişi çocuk sahibi olamadığına göre kim vardır mirasçı olarak? Karısı vardır.
Hı hı.
Babası varsa babası, dedesi. Onlar yoksa kardeşleri. Gerçi onlarla beraber kardeşleri de bazı durumlarda.
Hı hı.
Ve kardeş çocukları mirasçı olur. Şeye göre. Burada da gerçi mezhepler arası farklar var. Ama bu hanımın o erkeğin mirasındaki payı malın dörtte biridir. Çocuğu olmadığı için. Dörtte
biridir. Evet.
Ve bu kişi kısırmış. Ondan dolayı işte acaba onun mirasının bölüşülmesinde bir şey olur mu? Olmaz. Değişiklik olmaz. Yani normal bir insan vefat ettiğinde çocuğu yok idiyse,
hı hı,
bunun mirası nasıl paylaştırılır ise, kısır olduğu için çocuğu olmayan adamın mirası da aynı şekilde paylaştırılır. Burada bu hanımın mirastaki payı dörtte birdir. Diğeri diğer akrabalara, tabii onun özel bir takım teknik şeyleri var, onu, hı hı, burada anlatamayız. Onlara dağıtılır.
Dağıtılır. Peki hocam. İkinci sorumuz yine bir dinleyicimizden WhatsApp hattımıza gelen bir sorumuz hocam. Ben bir köyde nakış hocası olarak çalışıyorum. Öğrencilerin malzemelerini ben alıyorum. Öğrencilerim köyden gidip alamadıkları için. Ben kime ne lazımsa siparişlerini şehirden alıp öğrencilerime veriyorum. Ama bazen fiyatlarda indirim oluyor. Mesela ben 35 liralık bir malı 30 liradan alıyorum ama öğrencilerimi de 35 liradan veriyorum. Yani sadece onların ihtiyacını almak için çarşıya gidiyordum. Bunda bana bir günah oldu mu acaba? Kul hakkına girdim mi? Diye bir soru sormuş.
Şimdi burada satın alırken bu aldığı malzemeleri kimin adına satın alıyor?
Hı hı.
Eğer bunu öğrencilerden aldığı yetki, ki ona vekalet diyoruz.
Hı hı.
Ya vekalete dayanarak öğrenciler adına, hı hı, almışsa eğer, o takdirde kaça aldıysa o fiyata vermek zorunda.
Evet.
Çünkü vekil, yani birisine bir şey satın almakla vekil olan kişi,
hı hı,
o müvekkiline o satın aldığı fiyattan daha fazla bir şey isteyemez.
Evet.
Ama öyle değil de kendi adına satın alıp bunu öğrencilerine satıyorsa,
hı hı,
o zaman bu ticarete girer. O zaman 30 liraya aldığını 35 liraya satabilir. Yani burada önemli olan şey nedir? Bu kişi o nakış dikiş neyse, hı hı, onunla ilgili o eşyayı öğrenciler adına satın almışsa alırken, hı hı, verdiği paradan fazlasını alamaz. Ama kendi adına alıp öğrencilere satarsa farklı fiyat isteyebilir. Yani burada eğer onların malları satın almak için çarşıya giderken masraf ediyorsa kendisi.
Hı hı.
Mesela diyelim ki arabayla gidiyor, araba tutuyor, o malları arabaya yüklüyor filan. O zaman onları, o masrafı, hı hı, öğrencilerine söyleyerek alabilir. Yani bu, ya ben şu fiyattan aldım.
Hı hı.
Ama bunları getirmek için veya almak için şu kadar masrafım oldu. Onu da verirseniz iyi olur,
hı hı,
diyerek alabilir.
Eyvallah. Özür haliyle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Onlarla devam edelim. Özür hali ne demektir ve özür sahibi kimse ne zaman abdest almalıdır diye bir sorumuz var.
Şimdi özür hali bir kimsenin kabaca abdest tutamama halidir.
Evet.
Ama ne şekilde abdest tutalım ama burada bir detay var.
Hı hı.
Bu şöyle tanımlanır bizim fıkıh kitaplarımızda. İlk başa geldiğinde hiç kesilmeden bir namaz vakti devam eden,
hı hı,
Ondan sonra da her namaz vakti bir defa tekrarlayan bu abdest bozma halidir.
Evet.
Bunlar farklı yönlerle olabilir. Mesela işte selisül bevl denilir. Yani idrarını kaçırma olayı.
Evet.
Ve infilatü rih deniliyor. Yani gaz kaçırma. İntilakul batın deniliyor. Yani işte bağırsakları tutamama. Bu gibi durumlar. Bir de tabii işte hanımlarda daha çok tabii o özür hali. Yani mazeret, özür yani adet ve loğusalık dışındaki gelen kanamalar. Bunlar özür için sebeptirler. Hı-hı. Ama bunların özür olması için demin söylediğim gibi ilk başladığında bir namaz vakti hiç kesilmeden devam edecek.
Hı-hı.
Ondan sonra da her namaz vaktinde bir defa tekrarlamış olacak. Eğer böyle ise bir kimse her namaz için bir abdest alacak. Her namaz vakti için.
Evet.
Her namaz vakti için. Şimdi burada İslam alimleri tartışmışlar. Yani özür sahibinin abdesti namaz vakit çıktığında mı bozulur? Girdiğinde mi bozulur?
Uh-huh.
Efendim her iki halde de mi bozulur? Farklı görüşler var. Burada bizim söyleyeceğimiz şu. Özür sahibinin hangisi en kolayına geliyorsa onu tercih etmekte yarar var.
Uh-huh.
Çünkü bu içtihadi bir mesele. Ve mesela Maliki ile göre bozulmuyor. Yani özür sahibi ise bir insan başka abdest bozucu bir hal olmamışsa o özürden dolayı abdest bozulmuyor.
Hı
hı. Bizim Hanefi alimlerinden İmam-ı Azam'la sahibeyin arasında görüş ayrılık var. Ve İmam Züfer farklı bir şey söylüyor. Ha, burada ben şunu şey yapıyorum. En kolayı özür vakit girdiği zaman bozulur. Vakit girdiği evet. zaman. Abdesti yenilemesi lazım. Şimdi burada bir sabah namazım var. Ve bir de diğer namazlar var. Şimdi sabah namazında vaktinin çıkması ile öğle namazının vaktinin girmesi arasında bir boş şey var. Boş vakit var. Nedir o? Sabah namazından öğle namazı vaktine kadar geçen süre bir namaz vakti değildir.
Uh-huh.
Onun dışındakiler ise bütün şeyler namaz vaktidir. Mesela öğle namazının vakti çıkar, ikindin girer. İkindi çıkar, akşam girer. Akşam çıkar, yatsı girer. Yatsı girer, sabah. Çıkar, sabah girer. Ha, dolayısıyla bu öğle, ikindi, akşam, yatsı da abdest özür, şey, vaktin çıkmasıyla mı bozulmuş, girmesiyle mi bozulmuş çok fark etmez.
Hı hı.
Ha, şimdi vaktin çıkmasıyla bozulur dediğimiz zaman bir kişi öğle namazına, öğle namazı için öğle namazından önce kuşluk vakti abdest alırsa
hı hı.
o abdestle öğleyi kılabiliyor.
Evet.
Vaktin çıkmasıyla bozulur dersek ki bu daha kolay oluyor.
Evet.
Mesela şu sorular çok gelir. Efendim ben cuma özürlüyüm. Cuma namazına gideceğim. Abdestimi ne zaman alayım?
Hı hı.
Veya vakit namazında cemaate yetişeceğim. Abdestimi ne zaman alayım? Eğer biz ona dediğimiz zaman efendim işte bu ihtilaflıdır. Vakit girdiği zaman bozulur diyen alimler var. Sen de öyle yap dersek o zaman adam büyük ihtimalle cemaati kaçıracaktır.
Evet.
Ha, cemaati kaçıracaktır. Ama bu namazın vakti çıktığı zaman bozulur dediğimiz zaman o görüşü biz soruyu sorana tavsiye ettiğimiz zaman sabah namazı güneş doğdu abdesti bozuldu sabah namazı için.
Evet.
Ha, ondan sonra kuşluk vakti abdest aldı. Kuşluktan sonra öğleye kadar çıkan bir vakit var mı? Yok.
Yok.
O zaman o abdestle öğle namazını kılar. Hı-hı. Ama ikindi namazı için ikindi namazı vakti girince
Hı-hı.
ayrıca abdest alır. Çünkü o bitişik onlar. Yani şey girme ve çıkma aynı. Bıçak sırtı.
Evet. Arada bir boşluk yok.
Boşluk yok.
Hı-hı.
O zaman ne yapacak? İkindi namazı için ayrıca abdest alacak.
Abdest alacak.
Çünkü biz eğer dersek ki özürlüğünün abdesti vaktin çıkmasıyla bozulur. Öğle namazının vakti çıkınca bozulur.
Hı-hı.
Dersek ki vaktin girmesiyle bozulur. İkindi namazının vakti girince bozulur.
Girince bozulur. Evet.
O zaman onun ikindi namazının vakti girince abdest alması gerekir.
Eyvallah. Hocam bu anlatmış olduklarınız özür hali meselesinde normal insanlar için yani normal özür sahibi olanlar. Bir de işte idrar torbası gibi bir takım işte sağlığını etkileyen malzeme kullanan kişilerin özürlük hali var. Onlar nasıl olacak? Aynı onlar şey. hangi hüküme girecek?
Aynı şey. Bunlar da özürlük müne girer. Niye idrar torbası takılıyor o insana? İdrarını tutamadığı için.
Evet. Daha fazla tutamadığı için belki de yani.
Yani bilmiyorum yani şimdi bunu ne için takıyorlar? Mesela ne yapıyor? Sonda takıyor. Yani bir şey var. İdrar yollarında bir rahatsızlık var. Normalde şey gelmiyor, idrarını çıkaramıyor. Sonda takıyor ve o sondanın ucunu torbaya bağlıyor.
Evet.
Yani burada o sondayı taktığına göre idrarı yolda tutacak kaslar çalışmıyor demektir.
Evet.
O zaman bu özür sahibi.
Eyvallah.
Peki burada şu olur. Peki bu kişi, torba taşıyan kişi namaz kılacağı zaman torbayı boşaltmalı mı, boşaltmamalı mı? Boşaltsa iyi olur yapabiliyorsa. Ama boşaltmıyor ise de, boşaltamamış ise de o vaziyette kıldığı namaz namazdır. O zaten elbise değildir o. Yani o vücudu dışında olan, o elbiseyle vücutla alakası olmayan, ora gelmeyen ayrı bir torba, ayrı bir şey, madde. O mecburen o duracak demektir. Yani onu boşaltamadan da namaz kılsa o namazı geçerlidir.
Geçerlidir. Eyvallah. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir diye bir sorumuz var.
Şimdi ulemanın cumhuruna göre, yani cumhur deyince büyük çoğunluğu demek, kahir ekseriyeti demek. Cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkededir. Kuvvetli sünnettir. Vacip diyenler de olmuştur. Şimdi Peygamber Efendimizin bu konudaki hadislerine baktığımız zaman her ikisini de bize, bu her iki görüşe de destek olabilecek rivayetler var Peygamberimizden. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, cemaatle kılınan bir namaz, tek başına kılınan bir namazdan 27 derece daha fazladır. Ki en çok bu konuda bilinen bu hadis. Yani hocalarımızın işte vaazlarını anlatırken en çok kullandıkları hadis bu hadistir. Yani cemaatle kılınan bir namaz, tek başına kılınan bir namazdan 27 derece daha fazla sevaptır. Ne demek o 27 derece? 27 kat.
Evet.
27 kat. Yani tek başına namaz kıldığın zaman eğer bir sevap alacaksan, cemaatle kıldığı zaman 27 sevap alacaksın demektir. Şimdi bu hadis-i şerifte şunu söylüyor. Tek başına kılsan da caiz. Tek başına kılsan da caiz. Ama cemaatle kılarsan daha çok sevap alırsın.
Evet.
Öyleyse cemaatle kılmak farz değil. Eğer farz olsaydı veya vacip olsaydı o zaman tek başına kılmanın caiz olmaması gerekirdi. Çünkü burada 27 derece fazladır diyor. Yani sen sevap alıyorsun yine tek başına namaz kıldığın zaman. Bir başka hadiste camiye yakın olan birisinin evindeki namaz olmaz. La salate li caril mescid. İlla fil mescid.
Ne kadar yakın hocam?
Ezanı duyacak kadar eskiler.
Öyle derlerdi.
Ama şimdi tabii ezan bir 5 kilometre öteden duyulabiliyor hoparlör.
Yani şimdi hoparlör sistemleri var. Evdeymiş gibi okuyor hocam
oluyor.
Mesela.
Tabii o değil. Bu ezanı duyacak kadar. 500 adım kadar diyenler var. Onun bir ölçüsü yok ama şöyle bir durum var. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah biliyorsun benim gözüm görmüyor. Medine sokaklarında da bir takım zararlı hayvanlar, haşerat oluyor. Ben diyor namazımı evde kılsam olur mu? Camiye gelmek durumunda mıyım? Resulallah soruyor. Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum. O zaman sana bir ruhsat bulamıyorum diyor.
Ve ama olmasına rağmen.
Ama olmasına rağmen. Evet. Şimdi bu ezan duymanın işte o camiye komşuluk olduğu için delil kabul edilebilir. Şimdi ama dediğim gibi bu hoparlörün olmadığı zamanlarda. Ama günümüzde artık bu şey, mesafeler mesafe değil. Her mahallede yakında camiler var. Yani benim evim camiye uzak diye bir mazeret
yok.
Yok. Her mahallede cami var.
Çünkü. Elhamdülillah.
Mesela yurt dışında biz gittiğimiz zaman gördük. Vatandaş 30 kilometre öteden biniyor arabasına sabah namazına geliyor camiye.
Evet.
Veya öğle namazına geliyor. Yani yurt dışında bunlar olabilir, yakınlık, hı-hı, uzaklık. Ama kendi ülkemizde elhamdülillah her mahallede bir cami var. Dolayısıyla herkes camiye komşu sayılabilir günümüzde.
Eyvallah.
Ha şimdi bu da yani la salate li caril mescid illa fil mescid. Yani camiye komşu olan namazı ancak camide caizdir. Hı-hı. Camide dersek buna göre de onun vacip olması gerekiyor. Hı-hı. Vacip diyenler de buna dayanıyor. Ama çoğunluk sünnet-i müekked olduğunu söylüyor.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz var. Onunla da bitirelim. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz. Cemaatle namazdan başladık. Bir de imam efendiyi ilgilendiren, namaz kıldıracak olan, kıldıran kişileri ilgilendiren bir sorumuz var. İmam efendinin kendisine uyan hanımefendiler için ayrıca niyet etmesi gerekir mi?
İmamın genelde imam olmaya niyet etmesi lazım. İmamete niyet etmesi lazım. İmamete. Yani imam olan, işte kendine uyan herkese. Hı hı. Şimdi bunu genelleme olarak, yani illa mesela bu biraz şey haline gelmiş, kalıplaşmış. Hı hı. Ene imamun limen tebi'ani ve tebi'atni. Yani ben bana uyan erkeklere ve bana uyan kadınlara imamım. Hı hı. Diye. Şimdi fakat illa bunu söylemek şart mı? Şart değil. Yani imam olmaya niyet ettiği zaman, bu kişi imamete niyet ettiği zaman, hı hı, aynı zamanda kadınlara imam olmaya da niyet etmiştir. Çünkü imam erkeğin de imamıdır, kadının da imamıdır.
Evet.
Yani özellikle kadın demek şart değil. Fakat imam olmaya niyet etmiş olması lazım. Yani cemaate namaz kıldırmaya. Hı hı. Şimdi mesela camilerimizde hocalar mihrabe geçip Allahu Ekber deyip namaz kıldırıyorlar. Bu zaten imam bu. O da bir niyettir yani, cemaat peşinde illa dille söyleme şartı yok.
Eyvallah. Hocam bir özel soru aklıma geldi. Bu, bitireceğiz dedim ama. Şimdi Anadolu'da bu çok olur. Size de mutlaka gelmiştir böyle bir soru veya karşılaşmışsınızdır. İşte köylerde imam efendilerin bir gün izni olur. O izin gününde cemaat kendi aralarından belirlemiş oldukları bir kişiyi imam tayin eder. O kişi de o gün o namazları kıldırır. Şimdi bu durumda olan bizi dinleyen dinleyicilerimiz hangi ölçülere göre kendilerini ölçsünler ki, ya ben namaz kıldırıyorum ama acaba yeterli miyim diye bir soru sorsalar ne aramalılar kendilerinde? Onu da bir
şimdi
tarif etsek.
Bu bir sıralama var fıkıh kitaplarımızda.
Evet.
Yani imam olmaya en layık olanlar kimlerdir? Bir, en bilgilileri. Hı hı. Birinci sırada o. İki, en güzel okuyanları. Hı hı. Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Üç, bak bunlar eşitseler. Yani en güzel okuyan iki kişi var. Hı hı. En iyi bilgi sahibi iki kişi var, eşit bilgi. Bunlardan hangisi daha güzel okursa o tercih edilir. Hı hı. Ha, yani birisi yoksa öteki değil. Birden fazla aynı grupta varsa, hı hı, o zaman hangisine öncelik verilir? En bilgili olana bir dedik, birinci sırada. Ha, ondan sonra en bilgili olan yok. O zaman en düzgün Kur'an-ı Kerim okuyan.
Evet.
Ha, onda da eşit insanlar. O zaman en zahidi.
Takva sahibi.
Takva sahibi. Hmm. Yani deriz de çekkil. Hmm. Yani günahlardan en çok sakınan. Hmm. Ha, onda da eşit iseler. Ondan sonra ibadeti en fazla ibadeti en çok. Yani bu şekilde gider. Hı hı. Hatta bundan sonra da bazı şu vardır esas, belki de bunların hepsi için cemaatin nefret etmediği bir kişi olmalıdır. Hı. Cemaatin yani arkasında namaz kılmaktan iğreneceği, ya bu adamın peşinde de namaz olur mu diyebileceği birisi olmamalıdır ki. Kimdir böyle? İşte mesela büyük günah işleyenler olabilir, bilinen. Hmm. Hatta nesebi sabit olmayanlar, hmm, bu şeylere dahil ediliyor. Yani farklı kriterler, hatta bunlara ilaveten başka şeyler de var ama gerek yok onları da saymaya. Yani bu şekilde bir sıralama var.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine inşallah namazla alakalı sorularımız var. Yine dinleyicilerimizden gelen, WhatsApp hattımıza gelen sorularımız var. zekatla alakalı güzel bir sorumuz var. O sorularla devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza yönelttik ve hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturduk. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek inşallah. Hoşçakalın.